Ayrım 25.
Sayfa 232. Nasıl hareketleneyim, nasıl? Ne yapayım? Bunun hali çok fena yahu diye düşündü Muhittin. Ama derdini anlayamıyorum. Ağzında belli belirsiz bir öfke birikiyordu. Derdini anlayamıyorum, biraz daha anlat. Söyleyecek başka ne var? Refik biraz düşündü, sonra utanarak, işe de gitmek gelmiyor içimden dedi. Yazıhaneye gitmemeyi düşünüyorum. Ne yapacaksın o zaman? Bilmiyorum, bunu seninle konuşuruz diye düşünmüştüm. Bak dedi birden Muhittin, evlisin, bir çocuğun var, mühendissin. Seni fazla sıkıntıya sokan zor bir işin yok. Mutlu bir evde yaşıyorsun. Her şeyin, sevimli bir karın, birkaç arkadaşın, bir çevren, sakin bir günlük hayatın var. Bunları sana hatırlatan ben mi olacaktım? Bütün bunların farkındasın herhalde. Farkındayım dedi Refik. Fazlasıyla farkındayım. Tuhaf, hüzünlü bir gülümseme vardı yüzünde. Bütün işte galiba oradan çıkıyor diye ekliyiverdi. Muhittin ağzındaki öfkenin büyüdüğünü hissetti. Başka? Başka bir şey olmadığına emin misin? Sıkıntın bunlardan mı kaynaklanıyor? Bunlardan biri bozulmuş, başına tatsız bir iş gelmiş olmasın sakın. Hayır, gelmiş olsa söylerdim. Peki babanın ölümü, çocuğunun doğumu, belki bunlar biraz şaşırttı seni. Belki. Peki her şey eskisi gibi olamıyor da ne oluyor? Eskiden yaptığın da şimdi yapamadığın nedir? Eskiden dengem vardı. Galiba Perihan haklı. Sen de aynı şeyi söyledin aşağı yukarı. Dengem kaybolunca eski uyumu bulamaz oldum. Aynı şeyleri, eskiden yaptığım şeyleri yapabiliyorum. Ama dünya ile aramda uyum yok. Bir süre daha devam ederim. Sonunda eski yaptıklarımı da şu günlük hayatı da sürdüremez olurum. Vah vah vah dedi Muhittin. Alaycı gözükmekten korktu. Baksana yazıhaneye de gitmek istemiyorsun. Görüyorsun değil mi işte? Mutsuz musun yani? Mutsuzum kardeşim, mutsuzum galiba. Üstelik garip bir şey bu. Kardeşim diyordu ama şimdi bu pek etkilememişti Muhittin'i. Yutmaya çalıştığı öfke gene ağzında birikmişti. Belki bir seyahat etsen iyi gelir. Paran ve vaktin var nasıl olsa. Hayır hayır. Bunu hiç düşünmedim değil ama olmaz, çekinerek ekledi. Ömer'e demir yoluna gideyim mi diye düşünüyorum. Belki o ev size küçük geliyor. Muhittin dudağının kenarındaki gülümsemeyi topladı. Çocuk da var. Perihan'la başka ayrı bir eve taşının. Ne değişecek o zaman? Şarap isteyelim mi? İsteyelim. Belki sıcaklardandır derdin diyeceğim ama Ekim giriyor. Alay mı ediyorsun dedi Refik. Ben mutsuzum diyorum, dengemi kaybettim. Bak dedi birdenbire Muhittin. Bu sefer öfkeyi ağzında kan gibi, zehir gibi biriken öfkeyi yutamayacağını anladı. Senin mutsuz olmaya hiç hakkın yok, anladın mı? Hakkın yok buna. Bak aklıma ne geliyor. 2 yıl önce gene böyle bir Eylül günü sana gelmiştim, sarhoştum. Bana öğüt vermiştin, gururum kırılmıştı. Dur dinle şimdi. Şimdi sıra bende. Evet, mutsuz olmaya hakkın yok. Mutsuzluk şiirle oyalanan o çocukların işi, şairlerin işi, şu balıkçıların, şoförlerin işi. Biz mutsuzluğumuzun tadını çıkarıyoruz. Ne bakıyorsun öyle, saçmalıyor muyum? Peki saçmalıyorum ama sen de saçmalıyorsun çünkü hiçbir şey anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum dedi Refik. Muhittin'in öfkesinden korkmuş gibiydi. Söylediklerine şaştım doğrusu. Ben de sana şaştım dedi Muhittin. Öfke hala orada, ağzının içinde cayır cayır yanıyordu. Dün telefonda sesini duyunca şaşırmıştım. Buraya girer girmez yüzünü görünce de şaşırdım. Başına bir tatsızlık, kötü bir şey, bir felaket geldi sanıyordum. Oysa hiçbir şey olmamış. Refik mırıldandı. Ne bekliyordun peki? Hiçbir şeyin yok senin. Gerçekten insanı mutsuz edecek bir şey geldi başına sanıyordum. Ne bileyim, çocuğun hasta, bir başka kadına aşık oldun, şirketiniz iflas ediyor, karın seni aldattı, böyle bir şey. Ama senin mutsuz olman için gerçek bir bahanen yok. Dün telefondaki ses, bugün gördüğüm surat mutsuz bir insanı hatırlatıyordu. Buna şüphem yok. Ama hayatın dümdüz mutlu bir hayat. Rahat, dertsiz, dümdüz bir hayatın var. Bu durumda Muhittin dilinin ucuna gelen şeyi söylememeye karar verdi. Bir süre zorlanarak sustu. Sonra söyledi. Bu durumda ne söyleyeyim? Rahat kıçına batıyor olmalı. Refik'in suratı allak bullak oldu. Demek diyeceğim buydu diye söylendi. Ne yapayım, söyledim. Ama böyle diyeceklerdir sana. Çünkü senin durumundan kimse hoşlanmaz. Herkes ister ki senin gibi insanlar mutlu olsun. Kimse senin durumunu anlamaz. Hem her şeyi var hem şikayetçi. Bu kimsenin anlamayacağı bir şey, kimsenin ilgilenmeyeceği bir hikaye. Sen de ilgilenmediğini mi söylemek istiyorsun? Nasıl söylersin bunu diye bağırdı Muhittin. Ama içten gözükmemekten de korktu. Kaç yıllık arkadaşız. Ama dişe dokunur bir şey de söyleyemedin. Sana gelmeden önce Muhittin şairdir, bir şeyler söyler diye düşünmüştüm. Muhittin çaresizlikle yeni bir şeyler yap diye söylendi. Yapıyorum dedi Refik. Kitap okuyorum. Bugünlerde Rus'u okuyorum. İtiraflar beni etkiledi. Biraz sustu, sonra utanarak söyledi. Hatıra defteri tutuyorum. Muhittin gülmemeye çalıştı. Hatıra defteri diye düşündü. Sonra mutsuzluk sözleri, rayından çıkan hayat, uyum. Ne diyor? Derdini anladım. Evlendi, çocuğu oldu, babası öldü. İhtiyarladığını düşünüyor herhalde. Hayatının boşa gittiğini düşünüyordur. Belki de ihtiyarladığını düşünüyorsundur. Belki. Senin gibi şair olmak isterdim. Kimse seni tutmuyor ki. Haklısın. Muhittin gene duygulandığını fark etti. Refik'e sevgiyle baktı ama bunu bundan sonra kolay kolay yapamayacağını anladı. Aklındaki Refik görüntüsü kirlenmiş, lekelenmişti. Bedelini ödemeden hayatında derinlik arıyor diye düşündü. İçinden onu cezalandırmak geldi. Bak Refik'cim, senin düpedüz için sıkılıyor. Kitaplardan başka oyalanacak şeyler de bulabilirsin. Pul biriktir, satrançla oyalan, poker oynayacak yeni arkadaşlar bul, maça git, fotoğrafçılıkla uğraş, ne bileyim ben, koleksiyonculuk yap, yap işte bir şey. Refik öfkeyle, demek söyleyeceğim bu ha dedi. Pul biriktirmeliymişim. Başka bir sözün yok mu? Yok. Birer şarap daha içelim. Hey kardeş, buraya iki tane daha. 22. Hatıra Defteri 1. 13 Eylül Pazartesi 1937. Dün Beşiktaş'a gittim, Muhittin'i gördüm. Bir meyhanede oturduk, konuştuk. Bana hiçbir şey söyleyemedi. Üstelik üzerinde o alaycı tavır da vardı. Onunla konuştuktan sonra günlük hayat bana yasak bir şeymiş, her saniye işlenen bir günahmış gibi gözükmeye başladı. Bugün yazıhaneye gittim. Bütün gün orada oturdum. Akşam evde radyo dinledim. Russo'nun itiraflarını okudum ama umduğum kadar hoşlanmadım. Ne yapayım? Bazen keşke Allah'a inanabilseydim diyorum. Muhittin'in şiirlerini bir daha okudum. Doğrusu fazla bir şey bulamadım. 23 Eylül. Yazıhaneye gittim. Sıkıntıyla eve geldim. İtirafları ortasından biraz okudum. Biraz ferahladım ama bunun da tuhaf bir şey olduğunu düşündüm. Yatmak için yukarıya odaya çıkmadan önce gazeteleri karıştırdım, bunları yazıyorum. İsmet Paşa rahatsız olduğu için çekildi, Celal Bayar başbakan. 29 Eylül Perşembe. Bayram. Öğleden sonra Perihan'la Taksim'e kadar yürüdük. Dönüşte kavga etmeye başladık. Benim hep suratımı astığımı, şikayetçi olduğumu ama neden şikayet ettiğimi de açıkça anlatmadığımı söyledi. Sokağın ortasında ağladı. Ona kendisini suçlamadığımı anlatmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Bu kavgalarım ve tuhaflıklarımla başka kocalara benzemeyen bir koca olduğumu biliyorum. 7 Kasım. Osman'la yazıhanede şirketin son durumu hakkında konuştuk. Bu yıl geçen yıla oranla karın çok büyük olacağından, yeni depo binasının en kısa zamanda bitmesi gerektiğinden, Babamın ölümünden sonra muhasebeci Sadık'ın defterlerde kendi yararına ve şirketin zararına bazı küçük ama dikkatli hatalar yaptığından söz etti. Osman, ihracata da dayanmamız gerektiğini söyledi. Ben de işlerin böyle saat gibi işlemesinin öneminden söz ettim. Belki yazıhaneye artık gelemeyeceğimi çıtlattım ama bir şey anlayamadı. Yazıhanenin girişine ve kendi odasına Osman babamın resimlerini astı. 23 Kasım Çarşamba. Sudan çıkmış balık gibiyim. Böyle yapmam gerektiğini düşünerek kendimi zorlayarak yazıhaneye gidiyorum. Yazıhanede işlere canla başla kendimi veriyorum, kendimi unutuyorum. Ne olduğumu, ne yapmam gerektiğini unutmaya çalışıyorum. Ama vicdanım ya da rahatsızlığım ağır basıyor. Evin içinde de sarhoş gibi geziniyorum. Kitap okumaya çalışıyor, dikkatimi toplayamıyorum. 23 Kasım. Bu vicdan, sorumluluk ve suçluluk duygusuyla herhalde daha çok bir Hristiyana benziyorum. Bazen eski uyumumu bulmak için her şeyi unutmam gerektiğini düşünüyorum. Yazıhaneye gittim, yorgun geldim. Her akşam eve dönerken bu son, artık yarın gitmem diye düşünüyorum. Sabahları da biraz oturur sonra dönerim diye düşünüyorum. Ama evde yapacak bir şey, bağlanacak ve düşünecek bir şey yok. Ben de kendimi ticarete veriyorum. 4 Aralık Cumartesi. Akşam Perihan'la Sait Nedim Bey'i karakolun köşesinde gördük. Köpeğini gezdiriyordu. Bizi görünce biraz sıkıldı galiba. Ayaküstü şundan bundan konuştuk. Yazın verdiği o yemeği, likör içişini düşündüm. Niye biz böyleyiz? Niye onlar öyle de biz böyleyiz? Niye Rousseau ya da Voltaire okumak hoşuma gidiyor da Tevfik Fikret ya da Namık Kemal'den zevk alamıyorum? Neden ben de böyleyim? 13 Aralık Pazartesi. Yazıhaneye gittim. Ömer'den mektup var. Kışı Kemah'ta geçireceğini yazıyor. Evliliği gelecek sonbahara kalmış. Bir tünelde çalışıyormuş, çok yoruluyormuş, dünyayı unutmuşmuş. Oturup Ömer'e cevap yazmaya karar verdim. Ama bir şey yazamadım. İçimden karamsar, kötü şeyler yazmak geliyordu. Mektubu bıraktım. Buraya yazmaya karar verdim. Şimdi çalışma odasında yazıyorum. Çalışma odasını da eski haline soktum. Annem babamın ölümünden sonra bir ara burayı mescide çevirmişti. Şimdi gene her şey yerli yerinde. Akşamları buraya kapanıp binekliyorum. Kağıtlara yazılar yazıyorum, tasarılar yapıyorum. Arada bir kütüphaneden bir kitap çıkarıp okuyorum. Bir Voltaire, Kızıl ve Kara ya da gene bugün biraz okuduğum itirafları okurken karşılaştığım aydınlık ruhu neden kendimde ya da tanıdığım hiçbir insanda, bir Türk yazarında bulamadığımı düşünüyorum. Umutsuz, çirkin, mıymıntı bir halim var. Ama neden Türkiye'de her şey böyle? Her şey, herkes uyuyormuş gibi. Yağmur başladı. 17 Aralık Cuma. Eski dengemi arıyorum. Muhittin eski dengemin beni mutlu ama miskin yaptığını söylemişti. Yazıhanede çok çalışıyorum. 19 Aralık Pazar. Gece yarısı saat 3. Çocuk birdenbire ağlamaya başlayınca Perihan'la uyandık. Perihan onu uyutmaya çalışıyor. Ben buraya indim, uykum kaçtı. Evin içinde pijamalarımla üşüyerek geziniyordum. Sonra elbiselerimi giydim. Aşağıya inip sobaya kömür attım. Buradaki küçük sobayı da yaktım. Bunları yaparken düşünmeye çalıştım. Ama benimkisi düşünmek değil. Aklımda düşünceler yerine görüntüler canlanıyor. Yağmur yağıyor. 2 gündür durmadan yağıyor. Düşüncelerimi yazmak istediğim zaman aklıma bunun gibi şeyler geliyor. Ben şimdi burada oturuyorum, üşüyorum. Yarın yazıhaneye gideceğim. Bu deftere yazdıklarımı okudum. Muhittin'e hatıra defteri tuttuğumu söylediğim zaman az daha gülüyordu. Ona hayatım rayından çıktı da demiştim. Yazın başından beri ne yapıyorum? Yazıhaneye gidip geliyorum. Perihan'la arada bir sinemaya gidiyoruz. Gazeteleri okuyorum. Gazeteleri okurken şöyle düşünüyorum. Acaba burada okuduğum şeyler benim hayatımı hiç etkiler mi? Her sabah gazeteleri hayatımı değiştirecek, etkileyecek yeni bir şeyle karşılaşma umuduyla okuyorum. Belki bir dünya savaşı çıkar diye düşünüyorum ya da başka bir şey. Savaş çıksın istemiyorum. Beklediğim, değiştiremediğim hayatımı değiştirecek bir olay. Hayatımı değiştirecek gücü kendimde bulamıyorum. Zaten bu değişmenin nasıl olması gerektiğini de bilmiyorum. Bildiğim şey bu evdeki ve ticarethanedeki hayatın onurlu bir insana yakışmayan, uyuşuk, kötü, pis, dar kafalılıkla dolu, zavallı bir hayat olduğudur. Muhittin bana mutlu olmam gerektiğini, bende her şeyin olduğunu söylemişti. Haklı, bunu düşündükçe suratım kızarıyor. Ama sonra eksik olan bir şey var diye düşünüyorum. Buna denge, uyum filan diyordum ama ne olduğunu söyleyemiyorum. Muhittin'in rahat kıçına batıyor deyişini hatırladıkça da sinirim bozuluyor. Burada bunları yazıyor, üşüyor, sabaha kadar hangi kitabı okuyacağımı düşünüyorum. Belki Ömer'e mektup yazarım. 22 Aralık Çarşamba 1937. İki gündür evde yatıyorum, çok fena hastayım. Ateşim var. Pazartesi günü üşüttüm herhalde. Akşam yazıhaneden eve geldim, yattım. Ateşim 39,5'tu. Dün akşam da öyleydi, bu akşam 39 oldu. Gözlerim sulanıyor, başım ağrıyor, öksürüyorum, ölü gibiyim. Perihan hastalık bulaşmasın diye çocuğu alıp Ayşe'nin odasına geçti. Burada Arnavut yatak odasının içinde tek başıma oturuyorum. Bir şey okuyacak halde değilim. İtirafları okuyup kendimi unutmaya çalışıyorum. Ama kendimden başka bir şeyi de düşündürtmüyor bu kitap. Gazeteleri karıştırıyorum. Memlekette de şiddetli bir kış var. Yeni milletvekilleri için adaylar ilan edilmiş. Fırtınadan iki gemi kayıp. Bu haberlerin hepsini en azından 10'ar kere okudum. 21 Aralık Cuma. Hastalık geçmedi, hep aynı ateş. Yatakta yatmaktan sırtım ağrıyor. Bütün gün yaptığım iş gazeteleri okumak, Oblomov gibi miskin miskin yatmak. Voltaire'i, Rousseau'yu, hep aynı şeyleri, gazeteleri okumak. Yattığım yerden, pencerenin dar aralığından gözüken ağaçlara ve gökyüzüne uyuşuk uyuşuk bakmak. Bütün gün yaptığım bunlar. Bu hasta ve zayıf gövdemden, uyuşuk kararsız çürüyen ruhumdan utanıyorum. 27 Aralık Pazartesi. Sabah kalktım, ateşime baktım, 38. Oysa hep pazartesi sabahı artık yazıhaneye giderim diye düşünüyordum. Öğleye kadar yatakta yattım. Sonra sinirlerim bozuldu. Artık yatakta yatmaya dayanamam diye düşündüm ve kalktım. Sıkı sıkı giyindim, yürüyüşe çıktım. Taşlığa kadar yürüdüm. Soğuk da bir rüzgar esiyordu. Pazartesi sabahının Nişantaşı'nı seyrettim. Bakkallar, manavlar, alışverişe çıkan hanımlar, uşaklar, çocuklar, ağaçlar, tek tük geçen arabalar. Ta Maçka tramvay durağına kadar yürüdüm. Dönüşte tramvaya bindim. Bizim köşede Sait Nedim Bey'in kız kardeşi Güler'i gördüm. Köpeğini gezdiriyordu. Onu görünce suratım biraz biliyorum tuhaflaştı. Endişe, sıkıntı, tedirginlik gibi bir duyguya kapıldım. Böyle şeyleri hesaba katmam çok kötü. Ama suratımda bir haftalık sakal olduğu için de sıkıntılıydım. Bana sakal mı bırakıyorsunuz diye sordu. Allah'ım ne saçmalıklar. Böyle şeyler niye beni etkiliyor? Ben ne yapıyorum? Ne biçim kişiliğim var? Nerede eski dengem? 29 Çarşamba. Pazartesi akşamı ateşim arttı, 40'a kadar çıktı. Gene yatağa yattım. Doktor İzak geldi. Kötü bir grip geçiriyormuşum. Burada yatakta eli kolu bağlı yatmak felaket. 31 Cuma. Ateşim düşmedi. Yılbaşı akşamı. Aşağıda tombala oynanıyor. Ne uyuyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Boş, bomboş, geçmişi ve geleceği olmayan, kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da ne bileyim kapı tokmağı gibi hissediyorum. Evet, ben bir kapı tokmağıyım. 2 Ocak 1938 Pazar. Ateşim düşmedi. Yatıyor, hiçbir şey düşünmek istemiyorum. 17 Ocak. 3 gündür ayaktayım ama yazıhaneye gitmiyorum. Doktor İzak'la görüştüm. Bir hafta 10 gün evde dinlenmenin iyi olacağını söyledi. Sigara içiyorum. Bütün günü çalışma odasında kitap okuyarak geçiriyorum. Bir karış sakalım var. 21 Ocak. Çok sıkı okuyorum. Bazı iktisat ve felsefe kitapları okudum. Gene dönüp dönüp Voltaire'i ve Rousseau'yu okuyorum ama eski heyecanla değil. Bu sabah Ömer'e bir mektup daha yazdım. Önceki mektubuma yazdığı cevapta bana, Perihan'la baharda buraya gelin, o olmazsa sen gel diyordu. Bir ara ciddi ciddi bunu düşündüm, hala düşünüyorum. Böyle bir hava değişikliği bana çok iyi gelecektir biliyorum. Osman da buna benzer bir şeyler söyledi. Ama en kısa zamanda yazıhaneye dönmemi istiyor. Bu geçirdiğim, geçirmekte olduğum hastalık belki gripten başka bir şey. Ciğerlerim hala dolu. Öksürürken çıkardığım hırıltı hiç de sağlıklı değil. Perihan işitince yüzünü buruşturuyor. Bir de şunu yazacaktım. Bugünlerde birkaç kere kendimi Güler'i düşünürken yakaladım ve şaşırdım. Ne yaptığını, günlük hayatını, sonra bütün hayatını merak ediyorum. Bir insanın nasıl olduğunu, nasıl düşündüğünü merak etmekten öte bir merak değil bu. Böyle olduğunu kesinlikle bilmeme rağmen nedense buraya bunu yazmak ihtiyacı duydum. Kötü kötü kar yağıyor. 27 Ocak. Ay sonu geldi, hala yazıhaneye gitmedim. Ciğerlerim iyi, sağlığım, neşem yerinde, bütün gün çalışma odasında masanın başında okuyorum. Arada bir Perihan'la yürüyüşe çıkıyoruz, sinemaya gidiyoruz. Eski hayatımı sürdürüyorum ama bir büyük eksikle. Yazıhaneye gitmiyorum. Osman ve annem neden gitmediğimi birkaç kere sordular. Sağlığımla, yorgunluğumla ilgili bir şeyler mırıldandım. Şubat'ın ilk haftasında yazıhaneye gitmeye karar verdim. Osman'dan rica etmiştim, istediğim bazı kitapları sahaflardan bulup aldırmıştı. Şimdi heyecanla onları okuyorum. İktisadi devletçilik, inkılap ve teşkilat, devlet ve fert, vergi siyaseti. Teşkilat dergilerinin koleksiyonlarını aldırdım. Neşeliyim. Neredeyse eski sağlık ve dengemi bulduğumu söyleyeceğim. Bu deftere de yazmak içimden pek artık gelmiyor. 5 Şubat 1938. Bu yazdıklarımı okudum. Günlük hayatımı doğru yansıtmıyor. Günlük hayatımın çoğu Perihan'la, yeğenlerle, Ayşe ve annemle gevezelikle, küçük basit işlerle geçiyor. Buraya hiç yansımamış. Sonra düşüncelerim, sıkıntılarım, dertlerim de öyle. Çok daha karışık, küçük belki ama can sıkıcı milyonlarca şey düşünüyorum. Hala yazıhaneye gitmedim. Bu işi tatil sonuna bırakıyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra. Bu koca sakalı da o zaman keseceğim. Defter gerçeği yansıtmadığı için artık yazmaktan da vazgeçiyorum. Yazarken zaten hep ikiyüzlülük ediyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. Bayram için alınan koyunlar arka bahçeye bağlandı, arada bir meğliyorlar, duyuyorum. Bugün Osman'la Nermin kavga ettiler. Evde tatsız bir hava var. Artık yazmamalı, çünkü yeni bir şey yok.''